Ayrım 2.
İvan İliç sorgu yargıcı olarak yeni bir şehre atanınca yeni dostluklar, ilişkiler kurdu. Tavrını değiştirerek kendini buna göre kabul ettirdi. İl yöneticileriyle arasında epeyce bir uzaklık bırakarak adliye personelinden ve şehirde yaşayan zengin soylular takımından, dipnot, derebeylerin toprak ağlarının bir kısmı çiftliklerin yönetimini kahyalara bırakarak şehirlerde otururlardı. Kendini iyi bir arkadaş çevresi seçti. Bu arada hükümetten pek memnun değilmiş gibi bir tavır takınarak ılımlı bir liberalliği ve batılılaşma görüşünü benimsedi. Ayrıca giyim kuşamının inceliğinden bir şey yitirmeden sakalının istediği biçimde büyümesine izin verdi. Yeni kentteki yaşantısı da iyi bir düzene girmişti. Valiyi karşılarına alan memurların topluluğu birbirine tutkundu. Aylığı da artmıştı. Burada oynamaya başladığı whist, dipnot, wint ve briç'e benzeyen bir kağıt oyunu. Oyunu da yaşantısına ayrı bir tat katıyordu. İvan İliç'in bir an neşesini yitirmeden uzağa görerek hızlı oyun oynayabilmesi onu çoğu zaman kazançlı çıkarıyordu. Yeni kentteki görevinin ikinci yılında gelecekteki karısıyla tanıştı. Paraskovya Fyodorovna Mihal. İvan İliç'in bulunduğu topluluktaki kızların en zekisi, en çekicisi, en göz kamaştırıcısıydı. Öteki eğlenceleri ve görev yorgunluklarından sonraki dinlenmeleri dışında İvan İliç, Praskovya Fyodorovna ile hoşça vakit geçirir, karşılıklı sıkılmadan eğlenirlerdi. Özel işler memuruyken danslara katılırdı ama sorgu yargıçlığına başladıktan sonra dansa arada bir kalkar oldu. Her zaman dansa kalkmam, hem pek dikkat etmem ama iş iddiaya bindi mi herkesten daha güzel dans etmesini bilirim demeye getirirdi. Praskovya Fyodorovna ile de seyrek olarak toplantıların sonuna doğru dans ederdi. İşte daha çok bu danslar dolayısıyladır ki kızcağızın gönlünü avladı. İvan İliç'in kafasında açık olarak belirmiş bir evlenme düşüncesi yoktu. Ama kız kendine aşık olunca evliliği ciddi olarak düşünmeye başladı. Kendi kendine sahiden evlensem nasıl olur diye sordu. Praskovya Fyodorovna soylu bir ailenin güzel, fazla drohaması olmayan bir kızıydı. İvan İliç kendisine daha iyi bir eş seçebilirdi ama bu da iyi sayılırdı. Kendi aylığı vardı. Ondan da bir o kadar umuyordu. Üstelik soylu bir aileden, cana yakın, hoş, çok da aklı başında bir kızdı. İvan İliç'in Praskovya Fyodorovna'yı sevdiği, onunla anlaştığı için evlendiğini söylemek ne kadar yanlış olursa, onunla çevresinin insanların böyle bir birleşmeyi uygun buldukları için evlendiğini söylemek de o kadar haksız olur. İvan İliç kendi düşüncelerine göre kararını verdi. Hem iyi bir kızla evlenmiş olacak hem de böylece büyüklerinin isteklerini yerine getirecekti. Düşündüğü gibi de yaptı. Düğün hazırlıklarından başlayıp karısının gebeliğine kadar karşılıklı sevgi, yeni mobilyalar, yeni kapkacak, yeni çamaşırlar arasında geçen ilk evlilik günleri İvan İliç'in o kadar hoşuna gitti ki şimdiye dek sürdüğü için hep böyle sandığı hayatın başkalarınca da tasvip gören ağırbaşlı, sıkıntısız, hoş, eğlenceli havasının evlilikle bozulmak şöyle dursun daha da canlanacağını düşünmeye başladı. Ama karısının ilk gebelik aylarından sonra hiç beklemediği ve bir türlü de yakasını kurtaramadığı yepyeni, umulmadık, nezaket kurallarına aykırı, dayanılması zor olaylar geçmeye başladı. Karısı ortada fol yok yumurta yokken, kendi deyimiyle canı öyle istediği için hayatın tadını tuzunu kaçırıyordu. Durup dururken onu kıskanıyor, ondan kendisine ilgi göstermesini istiyor, sağa sola çatıyor, bir takım hoş olmayan kaba davranışlarda bulunuyordu. İvan İliç önce hayata karşı her zamanki kolaydan alan, saygılı tutumuyla bu can sıkıcı durumdan kurtulmaya çalıştı. Bu şekilde şimdiye dek burnu bile kanamamıştı. Karısının suratsızlığını görmezlikten gelerek evine arkadaşlarını çağırıp oyun partileri düzenliyor, arada bir de kulübe ya da arkadaşlarının evine gidiyordu. Böylece eski, kolay, eğlenceli yaşantısını sürdürüyordu. Ama bir gün karısı açtı ağzını, yumdu gözünü, ona söylemediğini bırakmadı. Sonra da kocasının istediklerini her yaptıramayışında onu aynı şekilde azarlamaya başladı. Karısının dediklerini yapmadıkça, yani onunla birlikte evde oturup çile doldurmadıkça, onun bu hırgüre bir son vermeyeceğini anlayan İvan İliç'in içine bir korku düştü. Evlilik hayatının, en azından karısıyla geçecek olanın, her zaman eğlenceli, huzur dolu olamayacağını, tersine huzurunu kaçıracağını görerek bu durumdan kurtulmak için çareler düşünmeye başladı. Görevinin Praskovya Ivanovna üzerinde olumlu bir etkisi bulunduğunu biliyordu. İşte bu yoldan ve göreviyle ilgili öteki yükümlülüklerle karısına karşı savaşmayı, böylece bağımsızlığını korumayı deneyecekti. Çocuğun doğumundan sonra ortaya çıkan beslenme sorunları ile ilgili başarısız denemeler, anne ile bebeğin hem gerçek hem hayali hastalıkları, bu gibi durumlarda kendisinden ilgi beklenen fakat hiçbirinden bir şey anlamayan İvan İliç'e bağımsız yaşantısını koruması için daha çok baskı yapıyordu. Karısının hırçınlığı artıp daha çok sinirlendikçe o da hayatın ağırlık merkezini görevine doğru kaydırmaya başladı. Eskisine göre görevini daha çok seviyor, yükselme hırsı gözünü bürüdükçe bürüyordu. Evliliğinin üzerinden bir yılı bile geçmemişti ki, bir takım yaşama rahatlığından başka bir şey vermeyen bu hayatın aslında dayanılması güç, çetrefilli bir şey olduğunu anladı. Üzerine düşen borcu ödemek, yani toplumun hoş göreceği edepli bir hayat sürmek için göreviyle olduğu gibi eviyle de bazı belirli ilişkiler kurması gerekecekti. O da bu ilişkileri kurdu. Onun evden istedikleri, karısının ona verebildiği kadarıyla ev yemekleri, ev kadınlığıyla yatak rahatlığıydı. En çok da dış görünüşüyle bile olsa toplumun sınırlarını çizdiği terbiyeli bir davranış bekliyordu karısından. Bunların dışında ölçülü hareket etmekten, gönlünü hoş tutmaktan başka aradığı ne vardı ki? Bunları bulursa haline şükrediyor, bulamayıp sertlikle, azarla karşılaşırsa görevi çevresinde kurduğu kalın duvarlı dünyasına çekilerek orada huzur buluyordu. Çalışkan bir memur olduğu için herkes Ivan İliç'i beğenirdi. Bu yüzden 3 yıl sonra onu savcı yardımcısı yaptılar. Yeni görevler, bu görevlerin önemi, her istenilenin mahkemeye çağrılıp kodese atılabilmesi, kalabalık önünde konuşma ve Ivan İliç'in büyük başarısı onu görevine daha çok bağlıyordu. Üst üstüne çocukları oluyordu. Praskovya Fyodorovna'nın sinirliliği, hırçınlığı arttıkça artıyor ama Ivan İliç'in ailesiyle olan ilişkileri onu karısının hırçınlığından koruyordu. Aynı şehirde 7 yıl kadar kaldıktan sonra Ivan İliç'i başka bir il merkezine savcı olarak atadılar. Yeni yerlerine taşındılar. Paraları da azdı. Onun için burası Praskovya Fyodorovna'nın hoşuna gitmedi. Aylıkları eskisine göre biraz artmıştı ama hayat pahalıydı. Üstelik ölen iki çocukları aile hayatını Ivan İliç için dayanılması zor bir hale getirdi. Praskovya Fyodorovna yeni yerlerinde başlarına gelen bütün felaketlerde kocasını suçluyordu. Karı koca arasında geçen konuşmalar, özellikle çocukların eğitim konusu, dönüp dolaşıp onlara tartışmalarını hatırlatan sorunlara dayanıyordu. Zaten tartışmalar alevlenmek için fırsat kolluyordu. Tek mutlu anları, seyrek olarak gelip kısa zamanda sönen karşılıklı sevgi devreleriydi. Bu devreler, gizli düşmanlık denizinde bir an için karaya çıkıp, sonra tekrar açılarak birbirinden iyice uzaklaştıkları ufacık adacıklar gibiydi. Karısından uzaklaşmasının tuhaf bir durum olmayıp, üstelik ailesine karşı davranışın asıl amacı olduğunu kabul eden Ivan İliç'in hiçbir şeye canı sıkılmıyordu. Böyle düşünmese belki üzülüp kederlenirdi. Zaten onun amacı kendisini aile kavgalarından uzakta tutup, bunları her ailede görülebilecek cinsten zararsız bir biçime sokmak değil miydi? Evinde geçirdiği zamanı günden güne azaltarak, böyle durumları da başkalarının bulunduğu zamana rastlatarak amacına eriyordu. Onun için en önemli şey göreviydi. Yaşantısının bütün özünü çalışmaya veriyordu. Böylece de her şeyi unutuyordu. Nüfuzunu anlamış olması, mahvetmek istediğini mahvedebilme olanağı, mahkemeye girerken ve kendinden aşağılarla konuşurken takındığı tavır, gerek büyüklerinin gerekse küçüklerinin karşısında kazandığı başarı, davayı yürütmedeki ustalığı onu son derece sevindiriyor, akşamları arkadaş toplantıları, yemekler, whist partileriyle birlikte hayatını dolduruyordu. Yaşantısı böylece kendi istediği gibi göreneklere uygun, hoş tarzıyla akıp gidiyordu. 7 yıl daha bu şekilde geçti. Büyük kız 16 yaşına girdi. Bir çocukları daha ölerek anlaşmazlık konusu olan kolejli oğlanla birlikte iki çocukları kaldı. Ivan İliç oğlan hukuk okuluna vermek istemiş, Praskovya Fyodorovna ise inadına koleje göndermişti. Kız evde ders alarak iyi yetişmişti. Oğlansa kötü okumuyordu. 3. Evlendiğinden beri Ivan İliç'in 17 yıllık yaşantısı böylece akıp gitti. Bir gün az kalsın bütün huzurunu kaçıracak, beklenmeyen tatsız bir olayın başına geldiği sırada artık eski bir savcıydı. İstediği yere verilmesini bekleyerek birkaç atanmayı reddetmişti. Ivan İliç üniversitede bulunan bir şehirde başsavcı olmayı umarken Gope birdenbire önüne geçerek yerini almıştı. O da buna sinirlenmiş, sitem etmiş, Gope ile en yakın amiriyle atışmıştı. Bunun üzerine ona karşı soğuk davranmaya başlamışlar, ikinci tayinde de gene atlatmışlardı. Bu olay 1880 yılında geçti. Ivan İliç'in hayatında en zor yıl da budur. Bir yandan aylığının geçinmeye yetmediğini o yıl fark ederken, öte yandan herkesin kendisini unuttuğunu, onun ilgili durumlarda ona son derece haksızlık yaptıklarını ama bunların başkalarınca olağan karşılandığını anladı. Babası bile ona yardım etmek sorumluluğunu unutmuştu. Ivan İliç yılda 3500 rublelik geliriyle normal, hatta mutlu bir hayat sürdüğünü kabul ederek herkesin onu kendi halinde bıraktığını sanıyordu. Yapılan haksızlıklar, karısının ömrünü törpüleyip durması, imkanlarının üstünde yaşayarak girdiği borçlar sonunda durumunun normalden çok uzak olduğunu bilen tek kişi oydu. Mali durumlarının biraz düzelmesi için o yaz izin alarak hep birlikte kaynının oturduğu köye gittiler. Köyde görevinden uzak kalan İvan İliç ilk kez can sıkıntısı hem de dayanılmaz bir sıkıntı duyarak bu yaşayışın yaşayış olmadığını, bir takım kesin tedbirler almak zamanı geldiğine karar verdi. Terasta geçirdiği uykusuz bir gecenin sabahında Petersburg'a gidip işlerini halletmeyi, değerini anlamayanları cezalandırmak için başka bir bakanlığa geçmeyi aklına koydu. Karısının ve kaynının bütün ısrarlarını aldırmaksızın ertesi gün yola çıktı. Tek bir istediği vardı, 5000 rublelik geliri olan bir görev almak. Ne herhangi bir bakanlıkta gözü vardı, ne bir siyasal görüşte, ne de çalışmanın çeşidinde. Bütün istediği yılda ona 5000 ruble getirebilecek bir yerdi. Bunun için bankalarda, deniz yollarında, İmparatoriçe Maria kurumlarında, dipnot, hayır dernekleri, hatta gümrükte bile çalışabilirdi. Yeter ki 5000 rublesini versinler. Bir de onun değerini anlayamayanların bakanlığından ayrılsın. Bu yolculuk umulmadık, şaşırtıcı bir başarıyla bitti. Kursk'ta trenin birinci mevkiine F.S. İlgin adında bir tanıdığı bindi. Onun anlattığına göre Kursk valisi az önce bir telgraf almıştı. Telgrafta bakanlığın yakınlarda bir devrim geçireceği, Pyotr Ivanoviç'in yerine Ivan Semyonoviç'in atanacağı bildiriliyordu. Tahmin edilen devrim Rusya için olduğundan çok Ivan İliç için önemliydi. Çünkü Pyotr Ivanoviç'i ve besbelli ki dostu Zahar Ivanoviç'i ön sıraları iterek çok işine yarayacaktı. Zahar Ivanoviç ile çok yakın görüşürlerdi. Moskova'da haber doğru çıktı. Petersburg'a gelir gelmez Zahar Ivanoviç'i bularak ondan eski işinin bulunduğu Adliye Bakanlığı'nda sağlam bir yer için söz aldı. Bir hafta sonra karısına şu teli çekti. Zahar Miller'in yerini aldı. Bakanı ilk çıkışında atanmamı sağlayacak. İvan İliç bu değişiklikler sayesinde eski bakanlığında beklemediği anda iyi bir yere geçiverdi. Arkadaşlarından 2 derece üste yükseldiği gibi yılda 5000 rubleden başka barem üstü 3500 ruble alacaktı. Eski hasımlarıyla bakanlığına duyduğu hıncı unutarak mutluluğa kavuştu. İvan İliç onu çoktandır görmedikleri bir sevinç ve neşeyle köye döndü. Praskovya Fyodorovna'nın neşesi yerine gelerek aralarında barış antlaşması imzalandı. İvan İliç, Petersburg'da saygıyla karşılandığını, ona düşmanca davrananların yüzleri kara çıkınca yaltaklanmaya başladıklarını, herkesin yerini kıskandığını, hele hele onu Petersburg'da sevenlerin ne kadar çok olduğunu anlata anlata bitiremedi. Praskovya Fyodorovna inanmıyormuş gibi yaparak anlatılanları sonuna kadar dinledi. Kocasının söylediklerini hiç itiraz etmiyor, gidecekleri şehirde yeni yerleşme tasarıları yapıyordu. Karısının tasarılarının kendi düşünceleriyle tıpatıp uyduğunu gören İvan İliç, onunla tekrar anlaşarak gölgelenen yaşantılarına eski neşesini, tadını, düzenini verebilecekleri ümidiyle sevinmeye başladı. İvan İliç köye kısa bir süre için dönmüştü. Eylül'ün 10'unda göreve başlaması, daha önce de Taşra ilinden bütün eşyalarını getirdikten sonra ısmarlanacak, alınacak pek çok yenileriyle birlikte yeni evlerini yerleştirmesi gerekiyordu. Bu kez gönlünden geçirdiği gibi aynı zamanda karısının tasarladığı şekilde düzenleyecekti evlerini. Bütün işlerinin yoluna girmesi, karısıyla amaçlarında birleşmeleri, ayrıca onunla fazlaca yan yana kalmamaları, evliliklerinin ilk yıllarında bile görünmeyen bir yakınlık kurmuştu aralarında. İvan İliç ailesini de alarak hemen yola çıkmak istedi ama ona ve ailesine karşı birdenbire son derece akrabaca davranmaya başlayan kaynıyla baldızının ısrarlarına dayanamadığı için yalnız başına hareket etti. Elde ettiği başarılar ve karısıyla anlaşmış olmasının verdiği kıvanç yol boyunca bir an olsun onu bırakmadı. İstedikleri gibi bir dairede bulunmuştu. Eski tarzı uygun, yüksek tavanlı geniş bir konuk odası, çalışmak için kocaman bir salon, karısıyla kızı için ayrıca odalar, oğlu için bir derslik, kısacası her şey tam onlar için düşünülmüş gibiydi. İvan İliç evin düzenini de üzerine aldı. Duvar kağıtlarını kendi eliyle seçti. Evin mobilyasını elden düşme eşyalardan alarak beğendiği döşemelik kumaşlarla bunlara günün anlayışına uygun bir görünüş verdi. Her şey yavaş yavaş tamamlandıkça hayalinde yaşattığı şekle bürünüyordu. Bütün işler yarı yarıya bitmişti ki yeni düzen bekleneni de geçti. İvan İliç her şey olup bittikten sonra evin günün zevkine uygun, ince kibar bir görünüş alacağını anlamıştı. Akşamleyin uykuya yatarken salonun gireceği şekli hayal ediyordu. Henüz tamamlanmayan konuk odasına baktıkça ocağı, ocağın önüne konulacak paravanayı, etajeri, sağa sola dağıtılacak ufak sandalyeleri, duvarlara asılacak tabakları, tunç bibloları yerli yerinde görüyordu. Bu işlerde zevki olan Paşa ile Lizanka'nın yapılanları görünce nasıl şaşıracaklarını düşündükçe seviniyordu. Herhalde böyle bir şey beklemezlerdi. Odalara kibar bir görünüş veren eski eşyaları ne iyi yetmişti de ucuzca alıvermişti. Karısıyla çocukları şaşırtmak için mektuplarında yapılanları olduklarından daha kötü gösteriyordu. Bu işler onu öylesine oyalıyordu ki çalışmayı sevdiği halde yeni görevine pek aldırdığı yoktu. Duruşmalarda bazen dalıp giderdi. Bu sırada düz ya da kabartmalı kornişlerden hangisinin perdelere daha iyi gideceğini düşünüyor olmalıydı. Bu işe kendini öyle kaptırmıştı ki sağa sola koşuyor, ikide bir eşyaların yerlerini değiştiriyor, perdeleri çıkarıp çıkarıp takıyordu. Bir keresinde de tarifini bir türlü anlamayan duvar kaplamacasına yakından göstermek için merdivene tırmandı. Ama ayağa kayarak aşağıya yuvarlandı. Neyse ki çevik, güçlü, kuvvetli bir adam olduğundan bir yerlere tutunmuş, yalnızca böğrü bir dolap kapağının kulpuna gelmişti. Böğrü biraz ağrıdı, sonra da geçip gitti. İvan İliç'in neşesi yerindeydi. Kendini sapasağlam hissediyordu. Mektuplarında 15 yaş gençleştiğini yazıyordu. Eylül'de bitirmeyi düşündüğü halde işler Ekim ortalarına kadar sürdü. Ama her şey istediği gibi olmuştu. Bunu yalnız o değil, bütün görenler söylüyorlardı. Aslına bakılırsa pek zengin olmayanların zenginlere benzemek için aldıkları, ancak birbirininkine benzer. İvan İliç'inkinin olup olacağı da buydu. O da kendisi gibi orta halli insanların bir takım belirli kişilere özenerek aldıkları döşemelik kumaş, abanoz ağacı, çiçekler, halılar, tunç biblolar cinsinden koyulu açıklı bir takım belirli eşyaları almıştı. Bütün eşyaları bu benzerlikle değerlerinden yitiriyordu ama gelin bir de ona sorun. Çoluk çocuğu istasyonda karşılayıp pırıl pırıl aydınlattığı daireye getirdikten sonra beyaz boyun bağlı bir uşak onları önce çiçeklerle süslenmiş sofaya, oradan da konuk odasına ve salona götürünce sevinçten hepsinin ağzı bir karış açık kaldı. İvan İliç çok mutluydu. Çocukların övgüsünü yutarcasına dinliyor, sevinçten ağzı kulaklarına varıyordu. O akşam çay içerlerken Praskovya Fyodorovna söz arasında nasıl düştüğünü sorunca İvan İliç güldü. Düşmesiyle kaplamacıyı da çok korkuttuğunu söyledi. Boşuna sporcu dememişler. Yerimde başkası olsa bir yerini kırardı. Bense azıcık şuramı vurdum. Dokunursam ağrıyor. Ama geçti artık. Biraz morluk var o kadar. Böylece yeni evlerinde yaşamaya başladılar. Ama her zaman olduğu gibi iyice yerleşince bir odanın eksik geldiği anlaşıldı. Gelirleri de aynı şekilde 500 ruble kadar eksik gözüküyordu. Gene de gül gibi geçinip gidiyorlardı. Hele eşyalar daha yerli yerine konmadan önce hayat ne kadar da tatlıydı. Alınacak şeyler çıkıyor, bazı ısmarlamalar yapılıyor, eşyaların yerleri değiştirilerek başka düzenlere sokuluyordu. Arada bir karı koca arasında bazı anlaşmazlık çıkmıyor değildi ama ikisinin de durumlarından memnun olmaları ve işlerin çokluğu büyük kavgaların çıkmasını önlüyordu. Her şey düzenine girince biraz canları sıkılmaya, bir şeyin eksikliğini duymaya başladılar. Neyse, o zamana kadar dostluklar kurulmuş, hayat yeni alışkanlıklarla dolmuştu. İvan İliç gündüzleri mahkemede geçirdikten sonra öğle yemeğine, dipnot, günlük çalışma saat 10'dan 5'e kadar sürer, öğle yemeği 10'dan sonra yenirdi. Eve geliyordu. Evden dolayı biraz başı ağrımakla birlikte keyfine diyecek yoktu. Masa örtüsündeki döşeme kumaşlarındaki lekeler perdenin eskimiş kordunun ikide bir sinirlerini bozuyordu. Nasıl bozmasın ki? Hepsine teker teker bunca emek vermişti. Hayatı geçmesin istediği şekilde kolay, hoş, göreneklere uygun olarak geçiyordu. Saat 9'da kalkıyor, kahvesini içerken gazetesini okuyor, sonra elbisesini giyip mahkemeye gidiyordu. Oradaysa çekeceği arabanın hamutu hazırdı, takıveriyordu hemen. Davacılar mahkeme ilmihaberleri, dairenin kendisi açık ve gizli oturumlar. İşte bütün bunlardan davanın dürüst olarak yürütülmesini engelleyecek, duyguyla ilgili ne varsa hepsini çıkarmak gerekiyordu. İnsanlarla görev dışı alışverişte bulunulmuyor, onlara ancak dava ile ilgili durumlarda yaklaşılıyordu. Diyelim ki biri gelmiş, bir şey sormak istiyor. O işin sorumlusu olmayan İvan İliç'in bu adama söyleyeceği bir şeyi yoktur. Ama öyle değil de başlıklı kağıda yazılabilecek cinsten şeylerle kendisine başvuruluyorsa, resmiyet sınırları içerisinde elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hem de iş sahibiyle arasında dost çelişkiler varmışçasına, yani ona son derece nazik davranarak. Resmi bağlantılar kesilir kesilmez, bütün ötekiler de kesiliyordu. Yaşantısının görevle ilgili bölümünü, şahsıyla ilgili olanından ayırma yeteneği uzun yıllar boyunca o denli gelişmiş, bu yanını öyle ustalıkla kullanır duruma gelmişti ki, arada bir gönlünü eğlendirmek için görev ilişkileriyle kişisel davranışlarını birbirine karıştırdığı olurdu. Böyle yapmak da kendini serbest bırakmasının nedeni, gerektiği anda yalnızca görevle ilgili alışverişi bırakarak geri kalanı kesip atmakta kendine sonsuz güveniydi. Bu çeşit işleri yalnız yoluna yordamını uyarak kolayca kimseyi kırmadan yapmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir ustalıkla gösteriyordu. Duruşma aralarında çayını içip sigarasını tüttürerek biraz siyasetten, biraz günlük işlerden, biraz kağıt oyunlarından, daha çok da atanmalardan söz açardı. Ama orkestrada kendi partisini birinci kemanlardan bütün seçikliğiyle ayıran bir virtüöz tavrıyla eve yorgun argın dönerdi. Karısıyla kızı bir yerlere gitmiş olurlardı ya da evlerinde birileri bulunurdu. Koleje giden oğlu orada okutulan dersleri bir çalıştırma hocasının denetiminde günü gününe hazırlardı. İvan İliç'in keyfine diyecek yoktur. Öğle yemeğinden sonra konuklar gelmemişse bazen sözü çok edilen bir kitap okumaya başlardı. Akşamleyin de işinin başına geçerdi. Evrakları okur, verilen ifadeleri karşılaştırır, yasa kitaplarını karıştırarak ilgili maddeleri bulurdu. Bu çalışma iç açıcı değilse bile can sıkıcı da değildi. Daha olmadı, tutar vint oynardı. Vint oynamadığı zamanlar yalnız başına ya da karısıyla konuşmaktan daha iyiydi ya çalışmak. İvan İliç'in bütün zevki, sosyetenin ileri gelenlerinden birkaç kişiyi çağırarak onlarla birlikte öğle yemeği yemekti. Onun bu öğle yemekleri de evlerinin konuk odaları nasıl birbirine benziyorsa, kendi düzeyindekilerin öğle yemeklerinin aynısıydı. Bir gün evinde danslı bir akşam toplantısı bile düzenledi. Her şey mükemmel olmuş, çok da eğlenmişlerdi. Ne var ki sonradan pastalarla şekerlemeler yüzünden karısıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Pasta konusunda Praskovya Fyodorovna'nın kendine göre tasarıları vardı. Fakat İvan İliç pahalı bir şekerciden almakta ısrar ederek bir sürü pasta almıştı. Toplantıdan sonra pastalar kalıp şekerciye borçları da 45 ruble çıkınca kızılca kıyamet koptu. Praskovya Fyodorovna kocasına bunak, mıymıntı diyecek kadar ileri gitti. İvan İliç başını döverek öfkeyle ayrılmak gibi laflar etti. Oysa ne güzel akşam geçirmişlerdi. Seçkin kişiler gelmiş, İvan İliç, Kederimi Al Benden derneğini kuran kadının kız kardeşi Prenses Trufanova ile dans etmişti. İvan İliç'in görevindeki sevinçleri bencilce sevinçler, topluluktaki sevinçleri ise gösteriş düşkünlüğünden başka bir şey değildi. Onun asıl sevinci, vint masasında oyundan aldığı sevinçti. Cinsi ne olursa olsun, başından geçen can sıkıcı bir olaydan sonra, karşısına ağırbaşlı bir arkadaş alarak ciddi oyuncular arasında düşüne düşüne oynanan ciddi bir oyuna başladı mı, sıkıntıdan eser mi kalırdı? Oyun 4 kişiyle oynanır, hele bir de kağıt gelirse tadına doyum olmazdı. 5 kişiyle oynamaktan zevk aldığını söylerse de dörtlünün hali başkaydı. Sonra da akşam yemeği yenerek, dipnot, akşam yemeği gece 10'da yenirdi. Birer bardak şarap içilirdi. Ufak bir kazançla vint partisinden kalkınca büyük kazanç pek hoşuna gitmezdi. Hayatından çok memnun olarak uykuya yatardı. İşte böyle yaşayıp gidiyorlardı. Bulundukları çevre en seçkin kimselerden meydana gelmişti. Evlerine önemli kişilerden de gelip giden oluyordu, gençlerdendi. Erkek tanıdıkları hakkında İvan İliç olsun, karısı ya da kızı olsun aynı fikirdeydiler. Duvarlarında Japon işi tabaklar asılı konuk odasını, türlü türlü iltifatlarla dolan çapaçul akraba ve ahbaplarından, söz birliği etmiş gibi aynı zamanda yüz çevirip yakayı sıyırıyorlardı. Çok geçmeden bu çapaçul tanıdıkların ayakları iyice kesilmiş, Golovinlere seçkin bir topluluk gelip gitmeye başlamıştı. Gençler Lizanka'ya kur yapıyorlardı. En sonunda Dmitri Ivanoviç Petrişçev'in oğlu ve tek varisi olan sorgu yargıcı Petrişçev de Liza'ya kur yapmaya başladı. Hatta bir gün İvan İliç ile karısı arasında bu konu görüşülüp danışıldı. Acaba gençleri bir araba gezintisine mi göndermeliydi, yoksa evde bir temsil mi vermeliydi? Böylece yaşayıp gidiyorlardı. Fazlaca değişen bir şey yoktu. Hayatlarından memnundular.